Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Mehmet Samanoğlu. Mehmet hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
Daha önceki programlarımızı dinleyenlerimiz bilir ama dinlemeyenler için tanıtalım. Mehmet Samanoğlu hocamız anestezyoloji ve reanimasyon uzmanı. Daha önceki programlarımızdan birine anestezi nedir, ne iş yapar diye başlamıştık.
Evet
ama
hocam.
Ama neyse, sonra sorulara geçerek programı bitiremedik o zaman. Mehmet hocam, bu programa da şöyle başlayalım. Reanimasyon nedir?
Tamam
ne
hocam.
Ne iş yapar? İlk soruyu ben sormuş olayım. Sonra dinleyenlerimizden gelen enteresan sorular var.
Reanimasyon halkın yaygın anlamıyla yoğun bakım veya şöyle diyeyim, yaşamla ölüm arasındaki çizgi olarak ifade edeyim.
Kimler yatar reanimasyona?
Reanimasyon yoğun bakıma bir veya daha fazla organında yetmezliği olan, ciddi bakım gerektiren, ciddi tedavi gerektiren hastalar yatar.
Yani mesela her ameliyat çıkışı, bazı büyük ameliyatlardan sonra yoğun bakım alınıyor ya.
Evet.
Bunlar mı yatıyor, yoksa mesela trafik kazaları da yatıyor mu?
Burada yoğun bakımlar artık ayrılabiliyor. Bazen postop sadece ameliyat sonrası hastaların yattığı yoğun bakımlar, sadece kalp hastalarının yattığı yoğun bakımlar, sadece çocukların veya sadece bebeklerin yattığı yoğun bakımlar ve genel yoğun bakım dediğimiz daha çeşitli hastaların yattığı, daha kompleks hastaların yattığı yoğun bakımlar olarak ayrılabiliyor.
Şimdi bunu kolay anladık Mehmet hocam. Hastamız ameliyattan çıktı, ciddi bir ameliyat geçirmişti. Odada işte hasta bakıcı, hemşire hanım veya işte yakınların desteğiyle bakılması mümkün değildi.
Evet.
Yoğun bakıma yatırdık. Bir gün, iki gün, üç gün süreci atlattık. İşte kalbi, ciğeri, solunum, her yeri normal. Servise aldık. Bu kolay kısmı işin.
Evet.
Bir de hani böyle öldü ölecek, hayatta yaşam çizgisi dediniz ya.
Evet.
Yatırdık, işte birkaç organ çalışmıyor. Sonra bu organlar ne oluyor? Kendi kendine çalışmaya mı başlıyor?
Burada şöyle, tabii ki biz çalışmıyor derken hastalığın durumuna veya hastanın durumuna göre geçici bir süre veya kalıcı bir şekilde hastanın fonksiyonlarının azalması. Örneğin mesela böbrekte idrarının hastanın gerek kan kaybından veya hastalığın yaşlılığı veya başka bir hastalığı sebebiyle su içememesi veya sıvı alamaması sebebiyle idrarının azalması ve böbreğinin hasar görmesi ve bizim gerekli tedaviyle, gerek sıvı gerek ilaç tedavisiyle böbreğinin eski haline dönmesi.
Ha, yani
olabiliyor.
Organ aslında kendi yeterliliğini kazanacak. Ama biz bu aradaki süreyi değerlendiriyoruz.
Evet,
sıkıntısız
destekle ve
çalıyoruz.
Şimdi şöyle bir şey var. Allah'ın yarattığı vücudumuz da herhangi bir aksama olduğu zaman başka bir yerde de sıkıntıyı tetikleyebiliyor. Mesela böbreğinde veya karaciğerinde oluşan bir hasar diyelim. Karaciğer görevini yapamazsa bu sefer toksik, vücudumuz için zararlı bir maddeyi yok edemiyor. Ve bu zararlı madde mesela beynimize, mesela böbreğimize veya akciğerimizde başka bir hasara sebep olabiliyor. Aynı şekilde kalbimiz yeterli çalışmazsa akciğerimizde sıvı birikebiliyor veya vücudumuzda, ayaklarımızda ödem oluşabiliyor. Yani vücut bir bütün. Biz organ organ alarak daha iyi anlamak için veya daha iyi bir tedavi stratejisi oluşturabilmek için organ alıyoruz.
Bir organın tamamen çalışmaması diğer organları da yıkabilir.
Yıkabilir.
O yüzden biz o organın yokluğunu hissettirmiyoruz. Bu arada organın yerine gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öyle
evet.
Mi?
Vücut veya o organ kendini toparlamasına, eğer öyle bir şeyle tedaviye cevap verecekse onun için fırsat sağlamış oluyor.
Peki bazı kafa travmaları, ciddi travmalardan sonra hasta uyutuluyor.
Evet hocam.
Diye böyle bir basın açıklaması duyuyoruz. Mesela. Nedir, niye uyutulur?
Buradaki maksadımız şu. Beyin bir hasar meydana gelmiştir. Bu travma veya kanama veya pıhtı attığı için beyin artık fonksiyonlarını yerine getiremiyor oluyor. Burada en önemli şey, dediğimiz gibi, ya ameliyat sonrası veya kanama sonrasında beynin artık o ödem dediğimiz veya kanama dokusu, hematom dediğimiz dokunun kendini toparlaması veya emilmesini sağlamak için beynin daha az çalıştırarak, uyutarak, daha az çalışmasını sağlayarak vücudun kendini dinlendirerek ödemi daha iyi emmesini sağlamak için özellikle 1-2 gün veya hastanın durumuna göre gerekirse soğutarak veya hastayı daha az enerjiyi tüketmesini sağlayarak, hastayı daha bazal ihtiyaçlarında bir enerji tüketmesini sağlayarak uyutuyoruz ve hastanın beynini toparlaması için fırsat sağlıyoruz.
Peki, bazen bizim de başımıza geliyor, hasta havale geçirerek, nöbet geçirerek geliyor, epilepsi hastası. Verilen tedavilere yanıtsızlık olduğunda en son aşama, artık durduramıyorsak yoğun bakıma veriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz orada?
Biz orada hastayı artık beyinde epilepsi dediğimiz olayda bir elektrik aktivitesinden dolayı vücutta bir kontraksiyon dediğimiz olaylar oluyor. Biz burada uyutarak hastanın artık beyinsel o elektriksel aktivitesini azaltıyoruz ve artık epilepsi geçirmesini engelliyoruz. Ve daha sonra o travma veya neyse etkileyen sebep enfeksiyonsa enfeksiyon, bu arada o zamanda da onun için gerekli antibiyotik düzeyini sağlayarak hastayı o dönemi beyin hasarını minimumda tutarak
peki,
atlatmasını sağlıyoruz.
Peki hastayı yoğun bakımdan çıkarmaya nasıl karar veriyoruz?
Burada şu, hastanın genellikle hastadan hastaya değişebiliyor. Özellikle hasta yakınları bu konuda sabırsız olabiliyor. Gerçi hastalarımız da sonuçta yoğun bakım. Hastaneden insanlar hastaneyi sevmez ama yoğun bakım daha da
doğal
fena
olarak.
Doğal olarak tabii ki. Hiç alışmadığımız bir ortam olduğu için özellikle sesler, gürültüler, ışık her zaman rahatsız edici bir ortam. Hastalarımız özellikle acele edilebiliyor. Tabii ki normal olarak bunlar, hastayı yadırgamıyoruz. Çıkmak istiyorlar ama buradaki süreç şöyle işliyor. Biz de istemiyoruz sonuçta. Hem hastamız rahatsız oluyor hem enfeksiyon dediğimiz, hastane enfeksiyonu dediğimiz sıkıntılar yaşamamak için hastayı hızlı bir şekilde çıkartmak istiyoruz. Ama burada bizim için engelleyen ve bizi yavaşlatan durumsa hastanın tamamen kendine gelmesi veya bizim faydalı olabileceğimiz sürecin maksimum şekilde fayda sağlamayı istiyoruz. Burada hassas bir denge oluyor yani. Hem hastayı tam bir sağlık haliyle veya hastayı klinikte yatacak seviyeye getirmemiz lazım. Ama hastayı da çok hızlı bir şekilde çıkarırsak da bu sefer tekrar evine gidip veya hastanede kliniğe yatacak, geri gelecek. Bu daha büyük bir travmaya sebep oluyor maalesef. Veya hastanın kliniğini için daha kötü bir işaret oluyor. Bundan dolayı dediğimiz gibi hastadan hastaya değişerek çok hassas bir karar bu.
Peki. Şimdi reanimasyon demişken bununla ilgili bir soruyla başlayalım. Soru faslına Mehmet Hocam.
Tamam hocam, mutlu
olurum. Annem 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu. Çıktıktan sonra bacağında yaralar vardı. Bunlar için ne yapabilirim?
Burada yara dediğimiz durum neyden kaynaklanıyor onu bilmemiz gerekiyor. Yani eğer altında yatan bir diyabet veya travma veya yanık gibi bir durum varsa daha farklı yaklaşmamız lazım. Ama bizim yoğun bakımda özellikle kalçalarda veya yattığı bölgelerde dekübitlerle karşılaşıyoruz. Yani hastanın genel durumu bizim için çok önemli. Burada biz bunu önlemek için özel yataklar veya bakım ilaçlarıyla yani yara bakımı dediğimiz şeyler, bu artık modern dünyada artık hastaların standartları arttı ve artık eskisi gibi olmayıp yaşlı nüfusumuz da artmaya başladı ve onlara daha konforlu bir şekilde bakabiliyoruz. Ama bu bize aynı zamanda bir handikap meydana getiriyor. Yani yaşlanmış bir vücudun tedavi süreci de daha uzuyor. Yani genç bir bebek, siz daha iyi bilirsiniz, bir yarası çok hızlı bir şekilde kapanabilirken maalesef bir yaşlı insanın bu süreçleri ve ek hastalıkları olduğu zaman bu süreçler daha uzayabiliyor. Ve ek şeylerden de çok korkuyoruz.
Peki bir vurgulasak Mehmet Hocam, bu dekübitüs yarısı nasıl oluşuyor? Yani o hareketsizlikten mi?
Evet hocam.
Beslenme yetersizliğinden mi?
Bunlar şöyle, tabii ki beslenme yetersizliği de yani bağ dokusu dediğimiz veya ara dokusu, yağ dokusu.
Damarın üzerine sürekli baskıda bulunması.
Baskı, kemikler, özellikle insanın kendi kemiği kendine batarak.
Batıyor. Ama o zaman bu yoğun bakımın derdi değil, evde yatan hastada da olur.
Tabii ki hocam, evde yatan hastada, beslenemeyen herhangi bir hastada meydana gelebiliyor. Özellikle yaşlılarda daha da sık rastlayabiliyoruz. Biz bunun için önlemler alıyoruz. Dediğimiz gibi özel yataklarda, yoğun bakımda özel yataklarda yatırıyoruz. Devamlı pozisyon değişmesi, bir saat, saatte bir veya hastanın kliniğine göre gerekirse yarım saatte bir. Biz şöyle bir şey de var tabii ki burada, o pozisyonlar hastalar tarafından da maalesef yanlış anlaşılabiliyor. Mesela her geldiğimde sağ tarafa yatıyor diyor hasta.
Doğal olarak yarım saatte bir, saatte
değişebiliyorsa denk gelebiliyor yani. Buradaki olayımız şu, hastaya dediğimiz gibi faydalı olmayı istiyoruz. Biz burada pozisyon verirken şunları da düşünüyoruz. Mesela akciğer rahatsızlığından yatıyorsa, koah dediğimiz bir bronş durumu varsa veya akciğerini kapatan herhangi bir kanser veya herhangi bir tıkanmaya sebep olan bir kitle varsa bunlara yönelik özel pozisyonlarımız olabiliyor. Ve bizim makinayla basınçla hava verdiğimiz için, hastaya zarar vermek istemediğimiz için de pozisyonları bazen dizayn edebiliyoruz. Bundan dolayı dediğimiz gibi özellikle hastayı destekleyerek daha konforlu bir şekilde yatmasını sağlıyoruz.
Peki, annem ameliyat olacak ancak televizyonda kan nakli sırasında AIDS kapan çocuğu duymuş, ameliyatta bana kan verilecek diye endişe ediyor.
Burada şöyle bir şey var tabii ki. İstediğimiz bir şey değil tabii ki kan vermek. Sonuçta biz bunu bir ihtiyaçtan dolayı veriliyor buradaki kan.
Her hastaya verilmiyor mu?
Verilmiyor tabii ki. Burada şöyle bir şey var. Hastayı kan dediğimiz şey bütün vücudumuzda dolaşan ve kanımıza gerekli gerek besin, gerek oksijen dediğimiz organlarımıza, dokularımıza, her tarafımıza taşıyan bir doku. Ve bunun azalması demek vücudumuz için sıkıntı oluşturuyor. Özellikle ameliyat sırasında.
Vücut harbe girmişken.
Tabii ki büyük bir harp özellikle. Böyle bir sıkıntı yaşamasını hiç istemiyoruz. Çünkü bu dediğimiz gibi çok şeyde sıkıntı oluşturacak. Tansiyonunu düşürecek. Kalp çarpıntısı oluşturabilir mesela. Bunlar için kan vermemiz elzem durum oluyor. Bunlarda şöyle bir şey oluyor. Gerek ameliyat sırasında cerrahın durumu, gerekse biz tabii ki ameliyat başında takip ederek kan durumu, kanama durumuna bakarak bu kan verme olayına karar verebiliyoruz. Burada
neticede ama verilecek kanı sokaktan geçerken almıyoruz. Kızılay'dan gelen kan.
Kızılay'dan geliyor ve burada şöyle bir şey oluyor. Bu özellikle planlanmış bir ameliyatsa gerek cerrahın tecrübesi gerek bizim tecrübemizde daha önce verilebilecek miktar belirleniyor. Hastaya bu konuda bilgi verilerek hasta da sorduğu soruda da onlar da biliniyor ameliyattan önce. Hı-hı. Bilgilendirilerek bu şekilde kan verebileceğimiz anlatılıyor. Ve güvenli bir şekilde artık daha da gelişmiş testler yapılıyor. Barkod sistemi devrede artık. O numaralı kanlar uygunluğu ve testler yaparak o şekilde hastaya zarar vermemek için fayda
maksimum
vermek için
maksimum tedbiri alıyoruz diyorsunuz yani.
Artık iyice tabii ki alınıyor.
Şimdi Mehmet Hocam biraz sosyal problemlerle ilgili bir soru var. Soruyu ben derleyip toplayıp size soruyordum orijinal Hı-hı. haliyle değil. Sosyal sorumluluk bilincine sahip bir dinleyenimiz. Mahallelerindeki daha önce tiner kullanan bir gencin şimdi bırakmış ameliyat olacakmış. Daha önce tiner kullanması belki diğer uyuşturucuları kullanmış Hı-hı. olması etkiler mi diyor. Toplanmış hali budur sorunun.
Burada şöyle bir şey var hocam. Tabii ki bu tiner dediğimiz şey maalesef...
Uçucular
veya narkotik dediğimiz uyuşturucular. Tek başına zarar vermiyorlar. Hasta bu şeye düştüyse, düşmek terimini kullanıyorum tam oturan bir tabir. Vücuduna başka zararlar da vermiş oluyor. Beslenmeleri çok bozuk oluyor. Kendi sosyal olarak çok sıkıntıları oluyor. Ve böyle bir şey yaşamış bir vücudu bir sıkıntıdan geçmiş bir vücut olarak algılıyoruz. Mesela 30 yaşındaysa artık o vücut da 30 yaşında olmuyor maalesef.
Daha hor, 30 ama.
Hor kullanılmış bir vücut olabiliyor.
Onun dışında uyutma, uyandırma ile alakalı sıkıntı olur mu acaba?
Sıkıntı şöyle bir şey. Biz daha yakından takip ediyoruz. Böyle bir hikayeyi bilmemiz ama bizim için çok önemli.
Bu da muhtemelen söylemeyecek.
Söylemeyecek tabii. Geldiği zaman sosyal olarak saklama meylinde oluyorlar.
O da ayrı bir dert.
Biz onu ameliyat ortasında falan anlayabiliyoruz tabii ki. Tabii ki ona göre önlemler alıyoruz. Daha makine veya dediğimiz gibi ilaçlarımızın düzeyini ona göre tespit etmemiz gerekebiliyor.
Ama neticede ameliyat gerekiyorsa olacak.
Yani. Olacak. Ve ona göre uyanma süreci bazen uzayabiliyor maalesef.
Peki. Daha önce bir kez sezaryen ile çocuk doğum yapmış bir dinleyenimiz soruyor. Sezaryandan sonraki ağrılar kader midir? Tedbir çaresi yok mudur?
Tabii ki şöyle bir şey oluyor. Sezaryandan sonra çok sık rastladığımız için basit bir ameliyat gibi oluyor ama tabii ki çok fazla doku açılıyor.
Tabii aslında en basit ameliyat sezaryandır belki de. Yani rahat böyle gül oyuna girilen bir ameliyat.
Çünkü sonu güzel olduğu için.
Elhamdülillah çok güzel oluyor. Evet.
Psikolojikman çok güzel görünüyor. Ama tabii ki dokular açılıyor, kaslar açılıyor. Sonuçta ciddi bir ameliyattan geçiyor hasta. Ama biz bunda dediğimiz gibi artık bu şekilde ağrı çekmelerini istemiyoruz hastalarımız. Her zaman istemiyorduk. Ve buna yönelik daha sıkı bir ağrı kesici politikası uygulanıyor. Ve hastaya gerekirse hasta kontrollü analjezi dediğimiz belli ağrı makinalarına bağlayarak hastanın daha konforlu bir şekilde bu dönemi atlatmasını istiyoruz. Sonuçta çünkü bir bebek var. Onun da bakımına ihtiyacı var. Anne sütü dediğimiz...
Bebek de uyuyor zaten çok verirseniz.
Değil mi? Sonuçta onu da siz yaşıyorsunuz.
Aynen öyle.
Böyle bir süreçten geçiyor hasta. Burada önemli olan hastayı ağrı kesici sağlayarak en konforlu şekilde. Özellikle burada en önemli dönem, en ağrılı dönem dediğimiz özellikle başlangıçta 2 saat ve 2 gün diyeyim. Bu dönemleri daha rahat bir şekilde geçirmesini istiyoruz.
Ameliyat öncesi kalp doktorum beni muayene etti ama anestezi doktorunun da muayene etmesi gerekiyormuş. Niye?
Burada şöyle, kalp doktoru dediğimiz gibi branşı kalp olduğu için sadece kalp bölgesine bakıyor. Biz burada daha farklı bir şekilde o kalbin vücuda nasıl etkilediği veya bu anesteziye yönelik ve gerek ameliyat olacağı hastalıkla ilgili hastada oluşturduğu durumu inceliyoruz. Ve hastayı muayene ederek ve kalp doktorunun görüşünü de almış hastamız. O görüş şeyinde gerekirse ameliyat sonrası bir yoğun bakım ihtiyacı doğabilir. Buna yönelik hem gerek hastayı hem gerek cerrahı bilgilendirerek kendimize bir plan çizmiş oluyoruz.
Şimdi Mehmet Hocam, geçmiş programlarımızdan birinde işte bölgesel anesteziden bahsetmiştik. Hasta ameliyat sırasında uyanıktır, konuşabilir, sizinle diyalog kurabilir, evet, etrafı görebilir demiştik. Bir hastamız, dinleyenimiz de şöyle sormuştu. Ben ameliyatı görmek zorunda mıyım? Hayır, böyle zaten göstermiyoruz, evet, demiştiniz ama. Şimdi tam tersi bir soru var. Diz ameliyatı olacağım, görmek istiyorum.
Bazen böyle meraklı hastalarımız da oluyor. Çünkü şöyle, hasta uyanık oluyor, ağrı duymuyor, herhangi bir şey duymuyor.
Yani ne kadar kolay bir şey.
Canım şu sıkılıyor, canı sıkılıyor hastanın. Ve o atroskopi dediğimiz olay da bir ekrandan oluyor. Biz yine de görmesini istemiyoruz ama yani çok nadir olarak cerrahın yaptığı ameliyatın durumuna göre, görebilmek isteyen özellikle durumlara göre veya ameliyathanenin durumuna göre gösterebiliyoruz. Çünkü onlar çok kanlı ameliyatlar değil. Çok
bak, kanlı olmayanlar tabii de gerçekten psikolojisini bozar herhalde.
Evet,
adamın.
Yani tansiyon çok falan normal bir şey yani. Evet.
Ha, diz ameliyatı gerçekten hiçbir şey görmeyecek zaten. Neticede.
Zaten gördüğü şeyi de muhtemelen anlamak da çok şey bir bölge çünkü. Kapalı dar bir bölgede ameliyat yapılıyor.
Çok önemli. Peki menisküs ameliyat ise görebilirsiniz.
Onu cerrahla ilgili bir durum daha doğrusu.
Cerrah izin veriyorsa diyelim. Bir yakınım ameliyat olacak. Anestezi doktoru anestezi alıp alamayacağına karar verecekmiş. Neye göre karar verecek?
Evet, bu da bahsettiğimiz gibi. Burada hastanın durumu, klinik durumuna göre karar verebiliyor, veriyoruz. Hastanın yaşı, geçirdiği hastalıklar, daha önce olduğu ameliyatlar, bazen hastalarımız daha önce olduğu ameliyatlarda sıkıntı yaşamış oluyor. Bunu maalesef o zamanki stres anı veya daha sonraki durumuna göre doğru hatırlayamayabiliyor. Burada dediğimiz gibi gerek psikolojik yaşadığı sıkıntılar veya daha sonraki durumda anlatılanlar farklı olabiliyor. Mesela bir alerjik reaksiyon geçirmiş oluyor veya spazm dediğimiz, yani akciğerinde doğru havalanamayabiliyor. Bunun sebebi bazen sigara olabiliyor, bazen bir ilaca alerji olabiliyor. Bunun tam nedenini de bize ifade edemeyebiliyor. Bundan dolayı gerek bu böyle durumlarda özellikle ayrıntılı muayene gerekebiliyor. Kan gazı dediğimiz, yani kandaki oksijen durumu veya o tedaviye ne kadar yanıt verebildiğine yönelik bir şekilde muayene etmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda da şöyle şeyler karşılaşıyor. Özellikle çocuklarda grip dediğimiz, üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, bizim hiç sevmediğimiz ama cerrahların ameliyat etmek istediği, mesela bir tonsillitte sık rastlayabiliyoruz. Cerrahlar tonsillitle bu durumun da gerileyeceğini, enfeksiyonun gerileyeceğini ifade ediyorlar.
Şimdi affedersin Mehmet Hocam, bu konu ciddi sıkıntı oluyor bize. Mesela
çok hassas bir dönem
bizim oluyor. Hastanede işte çocuk kulak burun boğazla ilgili bir ameliyat, evet, olacak bir şekilde. Bademcik, geniz eti, sinüslerle ilgili bir şey yapılacak. En çok anesteziden red aldıkları yer bunun geniz akıntısı var.
Evet.
İşte bu mikrobu sıyırıp aşağı indirmek veya işte bronkospazma neden olmak korkusu. Ama zaten ameliyat olma sebebi bu. Yani buna engel olmak için hiçbir öyle zaman geçmeyecek ki bu. Nasıl yapalım?
İşte bu çok hassas bir dönem dediğimiz gibi. Anestezist arkadaşlar da bu konuda. Daha doğrusu buradaki şu. Sizin dediğiniz gibi o geniz akıntısı direkt spazm sebebi olabiliyor veya aspirasyon riski sebebi olabiliyor. Ama hastalığın zaten sebebi ameliyat olma sebebi de o. Burada dediğimiz gibi yine cerrahla ve çocuk doktoruyla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Ve dediğiniz gibi hastaya sağlık sebebi neyse ona göre en yararlı olacağımız dönemde almamız gerekiyor.
Peki. 6 yaşında kızım genel anestezi ile ameliyat olacak. Sallanan ve çürük dişleri var. Problem olur mu?
Burada şöyle bir şey var.
Buna benzer bir soru da Mehmet Hocam, takma dişlerim var diyen bir amcamızdan gelmiş. İkisine bir arada konuşuyorlar.
Takma dişi varsa zaten çıkarması gerekiyor. Onu zaten tabii, ameliyattan doğru önce onun bilgisi veriliyor. Buradaki takma dişteki sıkıntımız gerek o ağız açıklığını daha çok sağlamak ve zarar vermesini engellemek.
Onu sallanan dişler?
Sallanan dişler bizim için de korkulu bir rüya oluyor. Şöyle bir şey. Biz hastamızı uyuttuktan sonra solunumunu durduruyoruz ve solunumunu biz solunum borusu dediğimiz, soluk borusu, entübasyon tüpü dediğimiz bir tüple sağlıyoruz. Bu tüpü de biz bir alet vasıtasıyla tüpü boğazından geçirmemiz gerekiyor. Burada çok ender de olsa, özellikle tabii sallanan bir dişi varsa bu daha da etken olabiliyor. oradan geçirebiliyoruz. Ve yani dokunduğumuz anda düşecek bir dişse veya bazen dediğimiz gibi oradan geçirmemiz için bazen zorlamak da gerekebiliyor. Buradaki hastanın anatomisi çok önemli. Yani ağız açıklığı, boyun hareketleri, boyun santimi, biz bunları daha önceden görebildiğimiz, öngörebildiğimiz durumlar var veya öngöremediğimiz durumlar var. Bunlara yönelik bilgi verebiliyoruz. Ama özellikle öyle
çekip alsak bu sallanan dişi mi?
Onu demek isteyecektim. Hani siz direkt yolu buldunuz. Hastayla konuşarak veya diş hekimine görünerek, zaten o diş kurtarılamayacak bir durumdaysa çıkarmak daha iyi. Çünkü sallanan diş boğaza düşebilir veya başka bir yere istemediğimiz bir komplikasyona sebep olabilir.
Hayır, şimdi şöyle bir problem çıkacaktır. Diş hekimi diyecek ki bu anestezi olmaz. Şimdi önce diş için anestezi, sonra anestezi için diş. Karman çorman bir durum. Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, uzman doktor Mehmet Zamanoğlu Bey'le yaptığımız anesteziyoloji ve reanimasyon soruları programımızın ilk kısmını sonlandırıyoruz. Bir nefes sihat@erkamradyo.com adresinde sorularınızı bekliyoruz. İkinci kısımda görüşmek üzere.
Çok teşekkürler hocam. Sağ olun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz tekrar diyelim. Programımızın ikinci kısmı, Mehmet hocamızla anesteziyoloji ve reanimasyon üzerine konuşuyoruz. Şimdi Mehmet hocam, aslında belki hastalarımızı ilgilendiren kısmıyla anestezi çok geniş bir bilim dalı değil. Çünkü hastalar çoğu kısmı evet. Uyuyor, ilgilenmiyor, konuyla alakaları yok ama cidden başka bir alem. Hani şair demiş ya, ölüm güzel şey perde arkasından haber diye. Hoş haber alıp gelen yok ama perdenin arkasına geçip geliyor insanlar herhalde. Cidden böyle merak uyandıran sorular var. Şimdi soruların bir kısmını burada size tekrar tekrar sormayalım diye derleyip toplayıp istedim ama şöyle bir hikaye anlatmanızı isteyeceğiz sizden. Evet, görüntü itibar. Bu 8-9 soruya cevap olacak. Şimdi bir dinleyenimiz gitti. Hekim arkadaşımız muayene etti. Ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ameliyat için ideal günü belirlediler. İşte ayın 14'ü çarşamba günü ameliyat olacaklar. Evet. Sizin şimdi anestezi hekimiyle görüşmeniz lazım dedi. Hasta bizim kapıdan çıktı. Sizin kapınızı çaldı. Evet. Şuradan bir başlasak Mehmet hocam, ama arkasından şuraya kadar getirelim. Ameliyat bitti. Gerekiyorsa yoğun bakıma da girdi çıktı hastamız. Servis hekimine teslim ettik.
Tamam hocam.
Ne iş yaparsınız siz?
Hocam şu şekilde, hasta bize aynı şekilde geliyor polikliniğimize ve ne ameliyat olması
elinde
istediğini,
bir kağıt var.
Bir kağıtla, o kağıtta cerrah arkadaşımız
olayı tiyatrize edelim. Mehmet hocam, bir ameliyat söyleyin. Safra kesesi ameliyatı olacakmış.
Evet hocam.
Hastamız 70 yaşında. Açık mı kapalı mı fark ediyor mu bu?
Onu da bilgilendirmemiz gerekiyor. Tabii
açık olsun bizim
göre.
Hastamız.
Tamam hocam. Burada şöyle bir şey var. Hastamız geliyor bize. O ilgili kağıda ameliyatı anlatan cerrahımızın kısa bir notu oluyor bize genelde. Ve gerekli tetkiklerini yaptırması gerekiyor.
Ne gerekir mesela?
Burada dediğiniz gibi tamamen yapılacak ameliyatın cinsine, yaşına ve hastanın genel durumuna göre değişiyor.
70 yaşında iyi görünümlü safra kesesi ameliyatı safra olacak amca.
Safra kesesi ameliyatı. Burada bizim için ilk tetkikimiz hemogram dediğimiz kan sayımı. Kan sayımıyla hem kan durumu ve kanama durumlarına bakabiliyoruz. İkinci tetkikimiz kanama zamanı dediğimiz, yani kanama durabiliyor
tabii
mu?
Çok miktarda damar keseceğiz orada.
Damarı keseceğiz ve ameliyat olacak. Başka bir testimiz biyokimya dediğimiz. Burada hem gerek böbrek tetkikleri.
Genel sağlık durumu,
genel
karaciğer, böbrek, şeker.
Karaciğer, böbrek, şeker, elektrolit dediğimiz sodyum, potasyum gerekli durumuna göre bunlara bakıyoruz. Bunlarda herhangi bir sıkıntımız yoksa buna göre hareket ediyoruz. Ama gerek bunlarda bir sıkıntı var, gerek ek bir hastalığı var, tansiyon, kalp. Bir kardiyoloğa danışabiliyoruz. Bir akciğerle ilgili bir sıkıntısı varsa bir dahiliye doktoru, bir göğüs doktoruyla görüşebiliyoruz. Veya işte karaciğer enzimleri çok yüksek. Tabii ki safra kesesi ameliyatı olduğu için bir miktar yükselmesini algılayabiliyoruz ama hastanın sıkıntısını artırabilecek bir yükselmesi varsa ona göre veya bir böbrek sıkıntısı varsa bir nefrolog veya bir dahiliye doktoruyla danışarak hastanın bu ameliyattan ne kadar fayda görebileceği, ideal bir şekilde hastanın vücudunun ne zaman hazır olabileceği, yani bir ön tedaviyle ameliyata hazırlama tedavisi dediğimiz bir tedavi gerekebiliyor bazı hastalıkta. Burada en önemli şey bizim gözle görebildiğimiz KOAH hastaları veya astım hastaları.
Sigara içmiş.
Sigara içmiş. Evet, bir grip atlatmış veya yeni atlatmış veya grip olmak üzere. Bu hastalarda gerek kan gazı, gerek solunum fonksiyon testi dediğimiz üfleme testi diye geçiyor halk arasında. Bunları yaptırarak hastanın akciğer seviyesi. Buradaki kastımız hastanın ameliyat öncesindeki kapasitesini ölçmek. geçmemiz ve biz bu hastayla ameliyat, gerek ameliyat sırasında gerek ameliyattan sonra ki fonksiyonlarını ölçmek için bazen isteyebiliyoruz. Burada üfleme testiyle bu spazmın veya akciğerlerin durumunu ölçebiliriz.
Bu akciğer bu ameliyatı kaldırır.
Veya biz nasıl davranmamız
gerekiyor? Peki kaldırmasa ne olur? Yani bir şey yapmayacak mıyız neticede?
Burada tabii ki kar zarar oranlarına bakabiliriz. Yani elzem mi bu ameliyat olması? Bu risklere bu ameliyat değer mi? Yani bu hasta bununla ilgili ağrı yaşıyor mu? Veya bu karaciğer bundan zarar görüyor mu? Ameliyatsız veya kısmi ameliyatlı bir çözüm. Mesela safra kesesi ameliyatı dediniz. Bununla başka bir yöntem olan ERCP, cerrahla veya
cerrahi olmayan metotlar
daha az invaziv yöntemler tercih edebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Artık gelişen cihazlar veya bizim son kullandığımız ilaçlarla daha az komplikasyonlarla hastalar bu durumları atlatabiliyor.
Neredeyse ameliyat edemeyeceğimiz hasta yok diyorsunuz yani.
Artık Allah'ın izniyle öyle. Daha doğrusu yani evet yani çünkü bu
büyük konuşmayalım ama diyorsunuz.
Şöyle diyeyim yani büyük konuşmaktan ziyade komplikasyonlar maalesef olabiliyor. Hastayı anlatarak veya gerekli önlemleri alarak icabında yoğun bakım önlemlerini alarak hastayı bilgilendirerek bu şekilde olabiliyor. Ameliyat olabiliyor hastalar bir şekilde.
Peki kararımızı verdik, sözleştik, ayın 14'ünde sabaha çıkana gelin mi dedik şimdi?
Evet hocam, gerekli tetkikleri yaptık, konsültasyonları tamamladık. Tabii ki bu dönemlerde hastalar için hem bir hastalıkları var, bununla ilgili ameliyat olmak istiyorlar ve ayrıca hasta bir de poliklinik geziyor. Hasta için çok konforlu
sevimsiz,
olmuyor maalesef.
Çok sevimsiz.
Evet. Ama maalesef bunlar yine kendi sağlıkları için, kendilerinin daha iyi bir durumda alabilmek için yapıyoruz. Ve dediğiniz gibi o gün sabahı hastayla sözleşiyoruz. Gerekiyorsa bir gün önce yatırabiliyoruz hastaları.
Ha öyle bir seçenek de var. Geceden,
tabii ki hocam geceden yatarak hastayı daha önce gerekiyorsa karaciğer enzimi takibi veya kan şekeri takibiyle. Bazen şeker hastalarımız oluyor. Bir iki gün önceden yatırıp o şekerlerini düzene sokarak ameliyatı sabahına geliyoruz.
Sabah geldik, niye aç karna demiyoruz artık. Öğrendik. Midede bırakın, biriken içerikleri yutmamak açısından
yutmamak
dedik.
Yutmamak için.
Kullanılan ilaçlar hakkında zaten bilgi vermiştik. Anestezi hekimi bunların bir kısmını iğneye çevirdi. Bir kısmını iptal etti. Bir kısmını az suyla
evet.
tüketin dedi.
Dedik.
Ameliyat saati geldi.
Geldi.
Hastamıza giydirdik önlüğü. Damar yolu açık. Bir hemşire hanım koydu asansöre, indirdi ameliyathaneye.
Evet.
Şimdi?
Ameliyathane kapısına geldi hastamız. Ve biz orada.
Refakatçiler burada kaldı.
Refakatçiler kaldı. O ayrılık anı
üç
oluyor.
Üç şeysiz takip etti. İkisi geri dönüyor.
Evet hocam. O şekilde geldi. Biz burada hastayı karşılıyoruz. Veya anestezi teknikeri arkadaşımız karşılıyor, dosyasını alıyor. Tekrar bir kontrol, doğru hasta, doğru yer, doğru ameliyat şeklinde.
Şey enteresan geldi bana Mehmet hocam, bir taraf işaretlemesi diye bir
evet.
şey yapılıyormuş.
Aynen.
Herhalde bu yanlış diye sağ kol yerine sol kol ameliyat
edilmezler için. Doğru ameliyatı sağlamak için. Daha artık bunu kağıda dökülmüş hali diyelim buna.
Yok bir de vücuduna işaret
koyuyorlar. Vücuda işaretleniyor evet hocam.
Enteresan geldi bana. Sonra?
Birazcık şey oldu artık burası diyor yani. Tabii ki bu işareti koyan da cerrah arkadaşlarımız.
Tamam.
Ama dediğimiz gibi bazen çok büyük hastaneler veya yoğunluk da karışabiliyor. Ve hastalarımız uyuduğu için çok şey ifade edemiyorlar.
Yani.
Dosyalar karışabiliyor. Artık çok şeyler görüldüğü için
İnsan
böyle
olan yerde hata oluyor.
Aynen öyle. Bunları minimuma indirebilmek için artık işaret koyuluyor hastalara. Koyulabiliyor diyelim veya. Bu şekilde ilk dosya kontrolü yapıldı. Hastayı ameliyata hazırlama odası, preop dediğimiz odaya alıyoruz. Burada biz tansiyonları, kalp atımları, gerekiyorsa bir oksijen tedavisi veya rahatlatmak gerekiyorsa sakinleştirici dediğimiz ameliyat öncesi bir hazırlık odamız var.
Peki Mehmet hocam, aslında ben bir yakınımı biliyorum. Bel fıtığı ameliyatı olacaktı. Tansiyon 20-25'lerde. Masaya yattıktan sonra da kaldırıp geri gönderdiler.
Evet hocam.
Zaten heyecandan tansiyon yükseliyor. Heyecanlanacağı da kesin.
Burada şöyle bir şey yapıyoruz hocam. Bizim daha önceki tansiyon takiplerini alıyoruz. Yani heyecansız dediğimiz bir tansiyon takibimizi alıyoruz. Ve biz burada dediğimiz gibi preop odası dediğimiz ameliyat öncesi hazırlık odasında gerekli heyecanını alıcı ilaçlar yapıyoruz. Yani hasta artık uyumak üzere. Yani hiçbir şekilde heyecan hissetmiyor seviyesine indiriyoruz ve tansiyonlarını ölçüyoruz. Bizim burada şöyle bir şey yaşayabiliyoruz. Her ne kadar ölçsek de artık hasta gerek ameliyatının veya dediğim hastalığının icabı tansiyonları yükselebiliyor. Bizim burada tansiyon yüksekliğinde çekindiğimiz iki olay var. Bir, kalbinden sıkıntı duyuyoruz. Yani yüksek tansiyonla ameliyata girmesi kendine bir yük oluşturuyor. Vücuda bir yük oluşturuyor. İki, çekindiğimiz şey, kanama oranımız artıyor. Yüksek tansiyonlu girdiğimiz bir
kan
ameliyata
fışkırıyor
tabii ki. Bundan dolayı hastalar, dediğimiz gibi, daha öncesinde düşük de seyretmiş olsa, iyi kontrol altına almış da olsak, masada istemediğimiz bir şekilde yüksek tansiyonuna gidebiliyor. Biz bir de bu hastalarda şundan çekiniyoruz. Bizim yaptığımız anestezik maddeler tansiyonu düşürücü maddeler çoğunluğu. İyi bir şey gibi görünüyor ve biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce de veriyoruz düşük dozda. Ama şöyle bir şey var, çok da düşürebiliyor. Yani çok yüksek hastalarda girdiğimiz zaman istemediğimiz etkileri oluşturabiliyor. Yani normal bir fizyolojisi olmuyor bu hastanın. Ondan dolayı da çekiniyoruz yani. Biz dediğimiz gibi burada en önemli şey aciliyet. İki, hastanın o zaman ameliyat olması, o hastaya yani doğru zamanda mıyız? Yani o ameliyat olacağı, atıyorum safra kesesi patlayacak mı ya, apandisitten zarar görecekse tabii ki bunlar ikinci plana itilebiliyor. Bundan dolayı ertelenebiliyor bazen.
Peki, enderde sıkıntı olsa. Yok, burayı da açtık.
İlk odayı da açtık. İlk yani pre-op odasından masaya da yattık. Geçti. Masaya da yattık. Burada karşılıyoruz. Hastaya ameliyat öncesi ufak tefek kalbine elektrot dediğimiz, kalp atımını takip edeceğimiz. Veya...
Bir de çok soğuk ameliyathaneler Mehmet Hocam.
Evet, değil mi? Çok büyük bir sıkıntı o.
Ya ben sezaryende bebek almaya girdiğimde bile iki dakikada böyle bir rahatsız olup çıkıyorum.
Üşüyoruz. Biz burada tabii ki, bu da hastanın menfaati için oluyor. Biz istemesek de gerek mikrobik bir ortam olmaması için, mikropların ürememesi için, gerek kanama düzeyinin daha az olması için düşük ısılarda.
20 derece civar mı oluyor?
22 derece falan oluyor.
İyi değil, serin bir hava aslında. Bir daha serin. Elbise de yok.
Elbise olmadığı için özellikle onlar daha çok üşüyor maalesef. Ve klima ortamı olduğu için devamlı
Peki,
bir dönem bir hava var.
Peki önce maske mi takılıyor? Damar yoluyla mı veriliyor anestezi?
Artık damar yoluyla daha şey veriyoruz. Çünkü maskeyle daha maalesef hastalarımız irrite olabiliyor.
Böyle filmlerde falan var. Ona kadar say diyorsunuz mu? 3'te 5'te uyuyor.
Bazen evet, hastalarımız onu duyduğu için çok şey oluyor. Bazı hastalarımız ben uyumayacağım artık falan diye gelebiliyor.
Onu yetiştirmeye çalışanlar çıkıyor mu?
Evet hocam, o da var.
Peki şimdi dediğim gibi ben 5-6 soru birleştirmiştim ama bir soru gene gelmiş aynı şekilde. Yeri gelmişken sorayım. Bizi uyuttuktan sonra anestezi doktoru duruyor mu diyor yine bir soru geçen programda da çıkmıştı.
Evet hocam. Burada şöyle bir şey var. Hastayı monitörize ediyoruz ve hastayı cerrahımız geliyor. Yıkanıyor onlar temiz bir şekilde. Steril eldivenler giyiliyor. Ameliyat için gerekli olan alet, edevat ve setlerimiz açılıyor steril bir şekilde. Biz hastanın başında durumla koordineli bir şekilde hastayı uyutmaya başlıyoruz. Hastalar bu şeyi görmüyorlar genellikle. Hazırlık aşamasını, çünkü o heyecanı yaşamasını hiç istemiyoruz. Ve hastayı konforlu bir şekilde uyutuyoruz. Ve hastayı anestezi ilacı belli bir seviyeye geldikten sonra bunlara ek olarak anestezik gaz dediğimiz maskeden ve entübasyon tüpünü takıyoruz hastaya ek bir alet vasıtasıyla. Bu tüpü taktıktan sonra hastanın solunumu artık makine yardımıyla solumaya başlıyor. Ve anestezik gazları da
ek olarak... Kalp kendi kendine devam ediyor mu?
Devam ediyor hocam. Artık nefes alıp vermesi duruyor. Hastanın gerekiyorsa bazen sonda takabiliyoruz, idrar sondası. Bu da rahatsız edici olabiliyor. Bazen uyurken takılabiliyor hastanın klinik durumuna göre. Bu şekilde mesela safra kesesi ise burnundan midesine nazogastrik dediğimiz boru da takılabiliyor. Bunun da sebebi gerek ameliyat sırasında başka organların hasar görmesini engellemek ve midenin içinde o sıvıyı boşaltmak için cerraha engel olabilecek etkenleri azaltabilmek için takılabiliyor. Bu şekilde hastayı konforlu bir şekilde uyutup cerraha teslim ediyoruz. Burada cerrahi işlem başlamış oluyor ve ağrı dediğimiz olay devreye giriyor. Çünkü hasta bundan önce hiçbir ağrı hissedecek bir olay yaşamamıştı. O ilk kesiyle beraber ağrı duyması olabiliyor. Biz buraya o kesi başlamadan önce gerekli ağrı kesici dozunu vererek hastanın ağrı duymayacağı o derin uyku seviyesine ulaşmış oluyoruz. Cerrahi ameliyatımız sürebiliyor. Bazen kan ihtiyacımız olabiliyor. Bunu da hastayı takip ederek, hastanın başından hiç ayrılmayarak veya anestezi teknisyen arkadaşımız hiç ayrılmıyor. Ve bu süre içinde kan ihtiyacı olabiliyor veya zaten hiçbir zaman, her zaman daha doğrusu serum tedavisi devam ediyor.
O mutlaka gidiyor.
Gerekli sıvı ihtiyacın. Çünkü hastamız en az 6 saat, 8 saat aç kalmış olduğu için burada o açlıktaki sıvı kaybını da tolere etmemiz lazım. Bunu biz hesaplıyoruz. Gene açlık süresini hesaplayarak, ameliyat süresine göre oranlayarak o sıvı açığını da kapatıyoruz. Ve çünkü ameliyata sıvı açığıyla girmek istemiyoruz. Burada vücudun hassas dengelerinden dolayı çok ihtiyatlı davranmamız gerekiyor. Asidoz dediğimiz, yani vücuttaki asit birikimi meydana gelebiliyor. Yani sıkı bir takip gerekiyor. Hastanın ameliyatına göre veya uzunluğuna göre bu süreçleri daha kontrol altında tutmamız gerekiyor.
Peki ameliyat bitti, cerrah dedi ki kapattım.
Kapattım dedi.
O kapattım dedi. Sen de uyandırdın mı diyeceksin şimdi Mehmet Hocam?
Evet hocam. Bizim istediğimiz şey bu. Bunun için biz hastayı devamlı yanında olduğumuz için ameliyatın seviyesine göre artık kapatma dediğimiz cilt altı dokusu veya periton dediğimiz dokuları, yani karın zarı veya işte cildi dikerken biz de takip altında tutuyoruz. Ve artık ilaç seviyesini biraz daha düşürüyoruz. Hastanın gerek tansiyonu gerek kalp atımıyla bu olayları takip ediyoruz. Ve artık biz uyanma sürecine giriyoruz. Uyanma derken de bizim yaptığımız şey, verdiğimiz ilaçları vermemeye başlıyoruz.
Kestiğimiz anda zaten etki süresi çok kısa diyorsunuz.
Etki süresi kısa ve artık o ilaç vücudundan atıldığı için uyanmış oluyor hastalar.
Peki hemen bir soruyu tek olarak soruyorum. Ameliyat sonrası bulantı kusma niye olur?
Burada şöyle bir şey var. Burada çeşitli sebepler var. Bir, ameliyatın cinsi. Yani mesela biz burada safra kesesi ameliyatından bahsettik. Burada cerrahımız gerek mideye dokunabiliyor, gerek bağırsaklara dokunabiliyor. Bu olayı tetikleyebiliyor. Veya hasta normal psikolojik durumundan dolayı mide bulantısı olabiliyor. Ama biz bunun için verdiğimiz anestezik maddelerin özellikle bulantı kusmayı azaltıcı etkisi de var. Ama ayrıca da artık daha etkili bulantı kusmayı engelleyici ilaçlarımız olduğu için bunlar vasıtasıyla bunları engellemeye çalışıyoruz. Ama maalesef bazen bu ilaçlara ve aldığımız önleme rağmen de bulantı kusma olabiliyor. O
bir kısmı psikolojik de oluyor herhalde.
Evet hocam. Onda çok etkili bir süreç maalesef.
Şimdi siz ameliyatı bitirdiniz, dışarı aldınız aslında, ama ben ameliyat öncesi bir soru sormak istiyorum. Mehmet hocam, bu soru kalmış. Kızımın bacağı kırıldı, ameliyatla düzeltilecekmiş. Ancak alerjik astımı var, birçok ilacı kullanamıyoruz. Alerjik ilaçları, anestezi ilaçları alerji yapar mı?
Burada şöyle bir şey var. Hastanın alerji durumunu bize önceden söylemesi gerekiyor. Ve nasıl bir alerji olmuş? Yani bu alerji kavramı da derece derece her şey gibi. Burada basit bir kızarıklık veya ürtikerden çok ileri düzey bir alerjik reaksiyona kadar süreç ilerleyebiliyor. Biz de buna göre önlemlerimizi alabiliyoruz. Bizim anestezik maddelerimiz birkaçı dışında çok alerji oluşturacak etmen maddeler içermiyor. Ancak her maddeye karşı alerji tabii, olabiliyor maalesef.
Karnabahar bile alerji yapıyor yeri geldiğinde.
Buna yönelik hastaya daha hassas bir şekilde yaklaşabiliyoruz veya ilaçlarımızı daha
antialerjik ilaçlar, kortizonlar vesaireler verilebilir.
Evet. Kortizonlara da alerji olabiliyor hocam. Yani o çok sıkıntılı bir süreç.
Olacaksa oluyor diyorsunuz.
Maalesef hocam. Buna göre önlemler alabiliyoruz. Ama bu alerji, yani ameliyat öncesi alerji testleri veya belli bir ilaca alerji testleri de maalesef çok şey yapamıyor bize.
Yol göstermiyor. Olamıyor.
Çünkü yani 10 kere verdiğiniz bir ilaç 11. kerede reaksiyon verebiliyor maalesef.
Şimdi Mehmet Hocam, daha önce de 3-4 kez cevapladığımız bir soruyu ufak bir değişiklikle tekrar soralım size. Çocuğun 5 yaşında genel anestezi sünnet olacak. Anestezi için açlık tokluk fark eder mi? Eder. Bunu anladık da yapılacak kan tahlilleri için açlık gerekiyor mu? Yine de bir ilavesi var bu sorunun.
Burada eğer ek bir hastalığı yoksa açlık istemiyoruz. Sadece şeker için, açlık kan şekeri dediğimiz olay için.
Rutinde bakılıyor mu kan şekeri?
Yok hocam, eğer ek bir hastalığı yoksa çocuklarda veya gençlerde bakmıyoruz.
Şimdi biraz daha böyle sosyal boyutu olan birkaç sorumuz kaldı. Onları da paylaşalım Mehmet Hocam sizinle. Bir hastamız şunu sormuş. Ameliyat olacağım ama anestezistimi kendim seçebilir miyim?
Yani hocam,
aynı hastamız şey de demiş daha sonra, anestezi tipine de ben karar verebilir miyim de, bunu cevaplamıştık. Tamam, kısmen verebilirsiniz de, anestezi seçmek önemli midir, ne dersiniz?
Hocam tabii ki burada güven olduğu için, yani sonuçta kendini emanet edeceği bir hastayı nasıl cerrahı seçebiliyorsa, yani istediği doktora gidebiliyor veya istediği hastaneye gidebiliyor, aynı şekilde anestezi doktorunu da seçebiliyor tabii ki hastane imkanları dahilinde.
Ağrı pompası hakkında bilgi verir misiniz demiş. Bu az önce bahsetmiştik.
Evet
o
hocam.
O pompadan bahsediyor sanıyorum yine.
Ağrı olmamasını sağlayan veya minimum ağrı çekmesini sağlıyor. Buradaki en büyük avantajımız biz hastamızın belli bir seviyede ağrı kesici almasını sağlıyoruz bu makine sayesinde. Hasta ekstra bir durum veya spazm veya ağrısını veya hareket etmiştir veya bu ağrıyı artırıcı bir, herhangi bir sebep olduğu zaman ek bir butonu var ve hasta bu doz, ekstra bir doz vermesini sağlıyor.
Ama yani yaşam kalitesini çok hafif biraz daha arttıran bir şeydir. Yani çok abartılacak bir şey değil.
Çok abartılacak bir şey değil.
Lenslerim var, ameliyata mani midir?
Hocam biz tabii ki ekstra bir madde istemiyoruz. Ondan dolayı çıkartmasını istiyoruz ama ekstra bir durum varsa da bizim için çok
yok,
mani.
Yani safra kesin ameliyat olacak. Olacaksa, ama gene de çıkarmak
lazım. Şöyle bir şey, burada şöyle bir şey olabilir. Hani gözde ekstra bir kuruluk veya şeye sebep olabilir diye çıkartmasını istiyor. Yani uzun sürebilirse veya...
Gözüne bir de jel sürüyorsunuz galiba.
Jel sürüyoruz.
Onun amacı ne?
Onda da uzun sürdüğü için bizim anestezi maddelerimiz de göz kuruluğuna sebep olabiliyor. Veya göz açıp kapama dediğimiz refleks de kendi kendini koruyor. Maalesef bizim yaptığımız ilaçlar o refleksi baskıladığı için göz kuruluğu veya göz ağrısı, gözde kızarma yapabiliyor bizim.
Mesela yaptığımız. Bir yarım saatlik bir ameliyat da önemli mi?
Yok hocam, çok etkili olmuyor yarım saatlik bir ameliyat.
Peki. Daha önce takma dişi, sallanmakta olan dişi sormuştuk ama bir soruda şöyle. Sağlam dişler ameliyatta zarar görür mü? Ama bu, ameliyat derken anestezi kastedilmiş herhalde.
Tabii ki. Yani ameliyat eğer ağız içi bir şeyse o başka bir şeydir. Ama bizim de dediğimiz gibi o entübasyon dediğimiz yani ağzına tüp takarken ağız içinde hareket edebiliyoruz. Bundan dolayı çok nadiren de olsa böyle ağızda dişlerde sıkıntı olabiliyor. Bununla ilgili bilgilendiriyoruz ama dediğimiz gibi ender olan bir şey.
Şimdi bir dinleyenimiz sormuş ama ufak bir mantık hatasıyla sormuş. Ayaktan yatmadan menisküs ameliyatı olacağım. Ameliyattan çıktıktan sonra otomobili ben kendim kullanabilir miyim? Hani anesteziden kullansa da bacaktan kullanamayacak ama.
Hevesli demek ki.
Peki biz anestezi kısmına cevap verelim.
Hocam şöyle bir şey var. Anestezi ilaçlarının etkisi ne kadar kısa da olsa ince motor veya araba kullanma gibi insanın hayatını riske edecek bir olay.
Başka insanların da.
Bir de o var. Ondan dolayı çok istemiyoruz. İmkanları dahilinde. Başka birinin kullanmasını istiyoruz.
Zaten kullanması çok mümkün de olmayacak. Yani.
Atroskopi olduğu için.
Çok manası yok.
Çok peki. Hafif almış o ameliyat biraz.
Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Böyle bir başka bir alemden haberler aldık sayenizde. Çok konu hakkında fikrimiz oldu.
Sağ olun.
İnşallah işimiz olmaz sizinle diyelim yine de her manada.
Allah düşürmesin.
Allah diyorsun. Düşürmesin hiçbirimizin eline. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki konuğumuz anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Zamanoğlu idi. Kendisi sağ olsun kıymetli vakitlerini ayırdılar. Birbirinden ilginç, birbirinden enteresan sorularımıza gayet ciddi ve sabırlı bir şekilde cevap verdiler. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.